Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bu haftaki konumuz herkes sağlam para, yani altın, gümüş ve bitcoin almak zorunda. Ve bu da yetmiyor. Almayanın da vay haline. Yani şöyle düşünün, bu bir aslında para kazanayım mı kazanmayayım mı şeklinde bir tercih sorunu değil. Rakipleriniz, hatta düşmanlarınız bu sağlam paralardan, özellikle de bitcoin ve kripto paralardan alıp çok büyük finansal güce erişirlerse o zaman ne yapacaksınız? Yani bu aslında bir finansal güvenlik, bir varlık yokluk sorunu aynı zamanda. Bakın, birkaç bölümdür bir seri halinde konuları işliyoruz, farkındaysanız. İlk önce ekonominin en önemli sırrı para nedir diye başladık. Bugün bir para ekonomisi değil, bir borç ekonomisi içinde yaşadığımızı anlattık. Daha sonra borçla bugünün hakim sınıflarının nasıl zengin olduğunu gördük. Bu sarmaldan kurtulabilmenin de en işlevsel yolunun sıradan bireylerin ya da işletmelerin o kendi devirlerinin teknolojisine, yüksek teknolojisine yatırım yapmaları olduğunu gördük. Daha sonra bunu Türkiye örneğine uyguladık 2 bölüm önce. Yani Türkiye 2017 yılında Bitcoin 1000 dolarken, 2017 Şubat Mart gibi Bitcoin 1000 dolarken buraya yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık bir yatırım yapsaydı, yani o günkü döviz rezervlerinin çok küçük bir bölümü, %5'i bile değil, %2'si 3'ü civarında, bugün o paranın 100 milyar dolar civarında olacağını ve hatta daha yükseklere Bitcoin'in gitmesi durumunda Türkiye'nin tüm finansal sorunlarını çözecek, hatta bir üretim devrimi yapmasına yetecek kadar bir finansal güce 4-5 yılda Türkiye'yi ulaştırabileceğini konuştuk. Devletler açısından böyle bir durum var. Geçen bölümde de devletlerin yanında şirketler, kurum kuruluşlar, özellikle de kar amacı gütmeyen vakıflar, dernekler için de özellikle kripto paralar tarafında 4-5 yıl içinde kripto paralara yatırım yapmaları halinde bu tarz finansal güce erişmeleri konusunda bir imkan olabileceğini tartıştık ve ben kendi taraftarı olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü üzerinden, futbol üzerinden bir örnek verdim ve işte Twitter'da da buna benzeyen bir paylaşım yapmıştım. Kulüplerin fan token çıkarmaları, yani taraftar token çıkarmaları elbette iyi bir şey. Fenerbahçe buradan 26 milyon euro gibi bir gelir elde etti. Bu geliri veya herhangi bir futbolcuya, mesela Samatta'ya 18 milyon euro para verildi. Herhangi bir futbolcuya Fenerbahçe 15-20 milyon masraf yapabiliyor. Ama bu futbolcuların bazıları da, mesela Samatta gibi, bekleneni veremiyor. Bu paralardan sadece bir futbolcuya ait bir para 2017'de Bitcoin'e yatırılmış olsaydı bugün o paranın 800-900 milyon euro civarında bir miktara ulaşacağını, hatta Bitcoin biraz daha yükselmesi halinde 1-1,5 milyar euroya ulaşabileceğini gördük geçen bölümde ve tabii ki bu Fenerbahçe'yi 4-5 yıl içinde dünyanın en zengin kulübü haline getirecek bir potansiyel. Çünkü şu anda dünyanın en zengin kulübü olan Manchester City'nin piyasa değeri 1.06 milyar euro. Daha bu paylaşımı YouTube'da ve Twitter'da yapmamız üzerinden bir hafta geçmeden ne oldu? Biz Fenerbahçe'ye ne önermiştik? Ben bir taraftarı olarak Fenerbahçe'ye ne önermiştim bu YouTube videosunda ve daha sonra yaptığım paylaşımlarda? Fenerbahçe ya bu elde ettiği, Fenerbahçe taraftar token'dan elde ettiği 26 milyon euronun 10-15 milyon eurosunu kripto paralara yatırım için bir fon oluşturmalıydı ve 4-5 sene boyunca bunu elinde tutmalıydı. Ya da taraftarlara yönelerek Bitcoin, Ethereum ve benzeri bazı önemli kripto paralar için bağış adresleri açıp taraftarlardan kripto paralarla bağış toplamalıydı. Yani çok Fenerbahçe taraftarı için büyük bir mesele değil, 10 milyon euro ya da 15 milyon euro gibi bir bağış toplamak, 25-30 milyon Fenerbahçe taraftarı için hiçbir mesele değil. Ve bunu Fenerbahçe yapsaydı çok önemli bir proje başlatmış olurdu diye bir paylaşım yaptık. Bunun üzerinden bir hafta geçmeden bakın ne oldu. Hollanda'nın ve tabii ki Avrupa ve dünya futbolunun bilinen kulüplerinden PSV Eindhoven ne yaptı? Sponsorluk ödemelerini Bitcoin ile alacağını duyurdu. Burada Anycoin Direct isimli bir firma ile bir sponsorluk anlaşması yapıyor PSV. 400 bin euro sezon başına ve 2 sezonluk bir anlaşma, yani 800 bin euro, yani 0.8 milyon euro. Ve bizim Fenerbahçe için konuştuğumuz benzer bir performans olursa önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde PSV bu bitcoinleri satmazsa bu bitcoinlerin 35 ila 40 milyon euro civarında bir değere ulaşması mümkün. Şu anda PSV'nin piyasa değeri ise 150 milyon euro. Şimdi PSV bu atağı yaptı. Onun Hollanda'daki rakipleri işte Feyenoord, Ajax ve benzeri, bunlar yapmazlarsa ne olur? PSV bunların önüne geçer ve aralarında kapanmaz bir fark oluşur. Ki PSV sadece böyle bir küçük sponsorluk anlaşmasını değil, başka sponsorluk gelirlerini, fan token'ı PSV'nin de var, bu fan token'dan gelecek gelirleri Bitcoin'e koyabilir ve o da taraftarından Bitcoin olarak bağış toplayabilir. Doğrudan kendisi Bitcoin'e veya başka kripto paralara yatırım yapabilir. Zaten PSV'yi de bu harekete iten ne? Bir başka Hollanda Ligi kulübü AZ Alkmaar'ın böyle bir anlaşma içine girmiş olması. İlk önce AZ Alkmaar bunu başlatıyor. Daha küçük miktarlarda Bitcoin Master ile bir anlaşma yapıyor. Ve bir kısmını sponsorluk anlaşmasını Bitcoin olarak alacağını açıklıyor. Ardından PSV tamamını alacağını açıklıyor. Görüyorsunuz, birbirini tetikleyen hareketler bunlar. Mecburen herkes sağlam para almak zorunda. Özellikle de kripto para almak zorunda. Çünkü rakibinizin, hatta düşmanlarınızın bu finansal güce erişmesi demek sizin kendi alanınızda adeta yok olmanız demek. Bunu da herkes yavaş yavaş görüyor. Şimdi Fenerbahçe benim önerdiğim şeyi yaparsa 4-5 yıl içinde bırakın Türkiye'yi, dünyanın en zengin kulüplerinden birisi haline gelirse onun rakipleri Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve diğer Anadolu kulüpleri ne yapmak zorundalar? Onlar da bunun aynısını yapmak zorundalar. Bizim Türk takımları uyursa, işte böyle Hollanda takımları, Almanya takımları, İspanya takımları, zaten dünyanın zengin olan takımları bu işe girerlerse o zaman bu fark hiçbir zaman kapanmamak üzere iyice açılacak demektir. Bu arada sadece Bitcoin değil elbette, altın, gümüş de sağlam paralar alanında çok önemli ve burada da altın, gümüş yatırımı yapmayanlar ve yapanlar arasında önümüzdeki 10 yıl içinde çok ciddi fark olacak. Altın fiyatları son zamanlarda geriler gerilemez hemen altın alımlarının arttığını görüyoruz. Bakın, Royal Bank of India, yani Hindistan Merkez Bankası, ilk yarıda 29 ton, yani yılın ilk 6 ayında 29 ton altın alarak bu ilk 6 aylık dönemler içerisinde tarihi rekor kırmış ve ne olmuş? Toplam altın rezervi 700 tonun üzerine çıkmış ve son 2 yılda altın rezervlerini %27 Hindistan gibi büyük bir ekonomi arttırmış. Yine fiyatın düşmesinden hemen faydalanmak isteyen bir teknoloji şirketi Palantir, Peter Thiel'a ait bir şirket ve Amerika'da CIA dahil birçok önemli devlet kuruluşuna iş yapan bir teknoloji şirketi. Ve bunlar da diyorlar ki 50 milyon dolarlık altın külçeleri aldık Ağustos ayında, fiyatlar düşünce. Ve aynı zamanda yazılım satıyor bu şirket. Yazılım satışlarında da altın ve Bitcoin kabul etmeye başladıklarını söylemişler. Yani bu ne demek? İşte tıpkı Fenerbahçe'nin Bitcoin ile bağış toplaması önerimizde olduğu gibi bu şirket satışlarını Bitcoin'le ve altınla yapıyor. Yani oradan da Bitcoin ve altın elde etmek istiyor. Palantir'in sahibi olan Thiel çok önemli bir iş adamı. PayPal'ın ve Facebook'un erken yatırımcılarından, yine Bitcoin'in erken yatırımcılarından ve önemli olan da şu, ne diyor Palantir şirketi? Bu alımlarımız, altın ve Bitcoin alımlarımız, Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmemiz, gelecekteki siyah kuğu olaylarına karşılık bir hazırlık, hedge, yani tedbir. Önümüzdeki 10 yılın çok çalkantılı olacağını, işte siyah kuğu ne demek, hiç kimsenin aklına gelmeyen tuhaf olaylara karşılık sağlam paralara yatırım yaptıklarını, özellikle de fiyatı düşünce altına ve Bitcoin'e yatırım yaptıklarını gösteriyor. Şimdi altın tarafında ve tabii gümüş tarafında son dönemde bir fiyat düşüşü var. Biz gümüş tarafında bir dönem teknik görünümün bozulduğunu zaten ifade etmiştik. Fakat o zaman da söylemiştim ben, bunlar geçici hareketler. Neden? Çünkü Amerika dünyanın en borçlu devletlerinden bir tanesi ve uzun süre Amerika faizlerin yükselmesine katlanamaz. Altın fiyatları da, dolayısıyla gümüş fiyatları da Amerika'daki reel faizlere, yani gerçek faizlere. Bir başka deyişle enflasyondan arındırılmış, enflasyon düşülmüş faizlere duyarlı. Bakın ne diyor Bloomberg haberinde yine. Son işte Temmuz ayı sonunda Amerika'daki 10 yıllık enflasyondan arındırılmış gerçek faizlerin tarihi düşük seviyelere indiğini ifade ediyor. Bu durumda şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Altın ve gümüşteki bu düşüşler mutlaka geçici. Bakın Fed'in St. Louis şubesinin kendi resmi web sayfasında bu karşılaştırmayı çok güzel yapabiliyoruz. Bu grafikte mavi 10 yıllık Amerikan enflasyonu endeksli hazine tahvilinin getirisi, yani bu işte reel Amerikan faizi, 10 yıllık faiz, uzun dönemli faizi anlamına geliyor. Bu da kırmızıda altın fiyatları. Gördüğünüz gibi tamamen ters bir ilişki var. Bu faiz düştükçe altın fiyatları artıyor. Bakın çok net. Arada sırada tabii birbirinden kopmalar olabilir ama bu mutlaka tekrar olması gerektiği yere dönecektir. Bakın yakın dönemi ele aldığımızda şunu görüyoruz. Son dönemde çok küçük bir, bakın Ağustos ayı başında çok küçük bir yükselme oldu bu reel faizlerde. Özellikle o dönemde de altın ve gümüşte fiyatlarda adeta erime oldu. Özellikle tabii dolar bazında olan fiyatlardan bahsediyoruz. Fakat tekrar bu faiz düşmeye başladı. Bu faiz tekrar şu tarihi dip seviyesini -1.17'yi tekrar aşağıya kırdığında muhtemelen altın ve gümüş fiyatlarında da tekrar yukarı doğru bir tırmanış göreceğiz arkadaşlar. Bütün bireyler, şirketler ve devletler sağlam para almak zorunda arkadaşlar. Çünkü bakın bu merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının bastıkları para miktarını gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası bu grafiğin üst tarafını delecek demiştik. Bakın grafiğin üst tarafına dayandı. 9,5 trilyon ve hepsi de çılgın gibi özellikle 2020 krizinden sonra para basıyorlar. Toplamda bastıkları para 30 trilyon dolara ulaştı 2008 krizinden bu yana. Ve asla bu parayı geri çekemeyecekler. Bakın şurada küçük bir geri çekme denediler. Sadece Fed denedi bunu da 2018 yılında. Ve bu 2020 krizine neden oldu. Ve eskisinden çok daha hızlı bir şekilde bu parayı basmak zorunda kaldılar. Bu nedenle dünyadaki herkes önümüzdeki dönemde altın, gümüş ve Bitcoin ve tabii ki onun yanında başka sağlam kripto paralar almak zorunda. Dünya üzerinde her birey, şirket, kurum ve devlet Bitcoin, kripto paralar, altın ve gümüş almak zorunda. Önemli olan hangi fiyattan bunu alabilecekler. Yani erken davranan burada karlı çıkacak. Erken davranmazsanız, rakipleriniz sizden önce davranırsa da çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle burada Bitcoin ve kripto paralar portföyde mutlaka bulunmalı. Altın ve gümüş de tabii ki bulunmalı. Ben eskiden beri bunu söylüyorum. Neden kripto paralar bir miktar daha önemli? Çünkü altın ve gümüş binlerce yıldır, yaklaşık son 5000 yıldır kullanılıyor ama kripto paralar sadece 10 yıldır var. Ve bu sebeple de başlangıç aşamasında oldukları için şu anda daha hızlı gitmelerinden daha doğal bir şey yok. Bakın son 10 yılda Bitcoin 2011 yılında 10 dolarlarda iken bugün 45.000, 44.000 dolarlarda, yani yaklaşık 4.400 kat, 4.500 kat artış göstermiş durumda. Birkaç ay önceki zirvede ise neredeyse 6.000 kat artış göstermiş durumdaydı son 10 yılda. Böyle bir artış potansiyeli önümüzdeki yıllarda da söz konusu Bitcoin ve diğer kripto paralarda özellikle. Tabii Bitcoin bir miktar olgunluğa erişti ama daha henüz çok çok yeni olan kripto paralar da var. Bu durumda devletler, bireyler ve şirketler bu işe kayıtsız kalamıyor. Bakın 2017'de düşünülemezdi. Tesla gitti, bilançosunun %15'ini Bitcoin'e çevirdi. Birçok başka Amerikalı teknoloji şirketi Bitcoin'e geçti. El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi haline getirdi. Ve bunlar oldukça, bakın bir şirket yaptıkça bir başkası yapıyor. Bir devlet yaptıkça bir başkası. Bakın El Salvador'dan sonra şimdi Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez dedi ki Bitcoin'e hayır demek için herhangi bir sebep yok. Bu Norveç'te bunun çok net bir örneği yaşandı Mart sonunda. Norveçli bir milyarder yatırımcı Øystein Stray Spetalen Bitcoin'e yatırım yaptığını açıkladı. Bu da sürpriz oldu. Çünkü Spetalen çok ciddi bir Bitcoin düşmanıydı. Ama bir hafta içinde Bitcoin dostu haline geldi ve yatırım yaptı Bitcoin'e. Neden? Çünkü en büyük rakibi Kjell Inge Røkke Bitcoin'e yatırım yaptığını açıkladı. Ve adam alenen zaten açıklamasında söyledi. Competitor, rakibim bu kadar çok para kazanırken buna dayanamam dedi ve o da Bitcoin aldı. Ve işte arkadaşlar birbirini tetikleyen bir şekilde şirketler, ülkeler, bireyler birbirlerini tetikleyen bir şekilde sağlam paralara adeta bir hücum başlamasına neden oluyorlar yavaş yavaş. Zaten farkındasınız siz de son yıllarda bunun. Ama ne kadar rakiplerinizden geç kalırsanız işte o kadar dezavantajlı olacaksınız demektir arkadaşlar. Türkiye için de bu geçerli. Bizim komşularımız Rusya ve İran büyük Bitcoin madencisi. Gürcistan büyük bir Bitcoin madencisi. Bulgaristan'ın suçlulardan ele geçirdiği binlerce Bitcoin'i var. Eğer Türkiye devleti Bitcoin almazsa ileride Rusya'nın, İran'ın, Gürcistan'ın, hatta belki Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın karşısında çok daha güç bir finansal duruma girebilir. Yani biz şimdi anlatıyoruz, keşke Türkiye 2017 yılında Bitcoin alsaydı, şöyle zengin olurduk, böyle Almanya kadar, Japonya kadar üretim yapacak bir güce sahip olurduk diyoruz. Bu insanlara sanki şey gibi geliyor, ya bu bir tercih meselesi. Hayır, bu aslında bir adeta milli güvenlik meselesi. Biz bunu yapmazsak, diğer komşularımız veya rakiplerimiz yaparsa, Türkiye'nin rakipleri, işte o zaman mahvolduğumuzun resmidir. Aynı şekilde işte yardım organizasyonları için bu belki çok fazla söylenemez ama spor kulüpleri vesaire için de bu çok geçerli. Herkes şapkasını alıp önüne koyup düşünmeli. Artık Bitcoin işte küreselcilerin parası, yok Rothschild'lerin parası. Efendim şöyle kötü, böyle kötü. Kuantum bilgisayarlar Bitcoin'i yiyecek. Çin Bitcoin'i kontrol ediyor. İşte Çin'in Bitcoin'i kontrol falan etmediği, işte bütün madencileri kapattı, ülkeden şutladı. Hiçbir şey de olmayacağını ben televizyon programında söyledim. Bana güldüler o zaman. İşte benim söylediğim oldu. Çin de Bitcoin'i ülkeden kovdu. Hiçbir şey olmadı. Çin de tabii hayatının hatasını yaptı. Onu da ayrı bir bölümde anlatmıştık. Eskiden Amerika'nın keşfi sırasında yaptıklarına benzeyen bir hata yaptılar. Yani bu işin şakası kalmadı. Altın, gümüş ve özellikle Bitcoin ve kripto para almayan, bunu yatırımları, tasarrufları arasına koymayanlar için gelecek karanlık arkadaşlar. Bunu açık açık vurgulamakta büyük fayda görüyorum. Hepiniz bu konuya özel önem gösterin. Etrafınıza bunu mutlaka anlatın. Kendiniz anlatamıyorsanız özellikle şu 4-5 son videomuzda seri halinde anlattığımız bu videoları paylaşın ve herkesin, bütün sevdiğiniz insanların, kişilerin, derneklerin uyanmasını sağlayın, kulüplerin uyanmasını sağlayın. Gelecek sağlam paralara yatırım yapmayanlar için, özellikle kripto paralara yatırım yapmayanlar için son derece tatsız olabilir. Lütfen buna önem gösterin. Tabii en önemlisi şu anda sağlığınıza dikkat edin, sağlığınıza önem gösterin. Pandemi önlemlerine uymaya devam edin lütfen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.